Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Günaydın.
Günaydın Özdeş.
Açık Bilinç'te devam ediyoruz. Evrim dizisinin diyeyim, serisinin artık sonuna gelmekteyiz. Programcı dostumuz Utku Berktaş'la yapıyoruz. Siz tanıtımını yapar mısınız?
Tabii memnuniyetle. Konuğumuz Profesör Utku Berktaş. Hoş geldin Utku, merhaba.
Merhabalar, günaydınlar. Merhaba Güven, merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
Merhabalar.
Utku Berktaş tabii Açık Radyo dinleyenlerinin çok aşina olduğu bir isim. Antroposen Sohbetler programını hazırlayıp sunuyor. Açık Bilinç'te de daha önce konuk olmuştu. Kendisi Hacettepe Üniversitesi'nde lisans ve doktora ve doktora sonrası eğitimini yaptıktan sonra çalışmalarına yine Hacettepe Üniversitesi'nde devam ediyor. Fakat mesela New York'taki Doğa Tarihi Müzesi gibi yerlerde de araştırmacı olarak tanışıyor. Biz de geçen ay orada bir araya gelme fırsatı bulduk aslında. Profesör Utku Berktaş hem kuş bilimci hem evrimci biyolog. Bu bizim evrim serisinin de başlarında Darwin'in hayatını ve evini anlattığı bir programda konuk olmuştu. Şimdi biz bu evrim serisini aslında bitiriyoruz. Yani evrim konusunda bundan sonra konuşmayacağız gibi bir şey söz konusu değil tabii ama bir noktalı virgül diyelim. Hatırlatma babından söyleyeyim. Ben bundan önce işte bir 10 sene falan kadar önce evrimin temel niteliklerini aktarmaya çalışan bir dizi program yapmıştım. Daha sonra da orada sözü geçmeyen ya da işte imkan bulamadığımız hakkında konuşmaya konuları da bu seri içinde konuşalım diye düşünmüştüm. Bu seride nispeten biyolojinin diğer alanlarla etkileşimi ve evrim kuramının yeri ve önemi üzerine konuştuk. İşte buna bilim tarihi açısından baktık, bilim felsefesi açısından baktık, yer bilimleri açısından baktık, hesaplamalı bilimler açısından baktık, antropoloji açısından, küçük organizmaların evriminin aşıların geliştirilmesine ne şekilde katkıda bulunduğundan bahsettik. Evrim kuramının eğitim içinde nasıl yer aldığını, müfredatta nasıl bir yer tuttuğunu anlatmaya çalıştık. Evrim kuramı konusunda doğru sanılan yanlışlardan söz ettik. Bugün artık bu serinin en azından son programındayız. Evrim kuramı ile ilgili işte derleyip toparlamak istediğimiz son sözlerimizi söylemek istiyoruz. Profesör Utku Berktaş da sağ olsun bu son programı yapmak üzere konuğumuz olmayı kabul etti. Şöyle sorayım aslında ilk sorumu Utku istersen. 2024'e gelmiş vaziyetteyiz. Evrim kuramı ortaya atılalı işte 150 sene falan oluyor. Evet. Evrime dair düşünceler daha da eskiye aslında gidiyor ama bunun sistematik bir şekilde Darwin tarafından işte bilimin bir parçası haline getirilmesi 150 senelik filan bir hikaye. Ama sonuç itibariyle Darwin'in işte Türlerin Kökeni kitabını yazdığı zamandan bu yana çok şey değişti. Genetik bilimler diye o zamanlar var olmayan bir bilim ortaya çıktı mesela tamamıyla. İşte yer bilimleri, tarihleme yöntemleri buldular. Yani bir sürü şey bulundu. Bir sürü fosil filan da bulundu tabii evrim kuramıyla alakalı olacak. Ve ilginç bir şekilde bunların hemen hepsi, yani hemen her yeni gelişme ve her yeni bulgu evrim kuramını destekledi. Bu böyle kolay kolay her bilimciye nasip olacak bir şey değil. Darwin açısından tabii çok önemli ve sevindirici bir şey belki. Çünkü söyledikleri yanlış çıkmıyor. Tam tersine işte bilmediği konular daha bilinir hale geldiği zaman aslında söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu da görür hale geliyoruz filan. Ben bunu da doğrusu çok etkileyici buluyorum ama 2024 senesi itibariyle evrim kuramı biyolojide ve daha genel olarak bilimde sence nasıl bir yere sahip?
Çok teşekkür ederim. Öncelikle Güven, tekrardan beni davet ettiğin için çok mutlu oldum. Hani ilk programda da Darwin'in evinden ve oradaki o yaşamdan ve bu evrim teorisinin doğmasından, nasıl doğduğundan bahsetmiştik. Sonra da çok güzel bir seri oldu benim takip ettiğim kadarıyla. Bugün de artık hani o serinin belli ölçüde bir kapanış programı gibi olacağı için ben de biraz böyle derleyip toparlamaya çalıştım. Şimdi 2024'e geldiğimizde evrim nasıl bir bakış açısıyla görülüyor? Artık evrim hani böyle İngilizce'de söyledikleri gibi is the fact. Yani bizim artık reddedemeyeceğimiz bir gerçek. Bunun artık üzerine tartışılması çok doğru olmayan bir gerçek esasında. Hani sonuçta gelişiyor, yeni şeyler çıkıyor ama Darwin 1859 yılında Origin of Species'i yayınladığında çok büyük kaygılarla bunu yapıyordu. Sonuçta o zaman bir rekabet içindeydi de belli ölçüde Alfred Russel Wallace ile. Çünkü Darwin bunu yapmasaydı o zamana kadarki birikimler artık evrim teorisinin doğması gerektiğini ortaya koyuyordu o birikimler ve sonuçta Wallace bunu yapacaktı ve Darwin'in de destekleyicilerinden Huxley'nin de onu yüreklendirmesiyle, güçlendirmesiyle bu konuda artık hani Wallace'a da bir davet giderek Origin of Species ile beraber doğal seçilim teorisi ortaya atılmış oldu. Ve ortaya çıktı. Ortaya çıktıktan sonra genetik bizim hayatımıza girdi. Genetiğin girmesiyle beraber Mendel'in deneylerinin Darwin'in düşüncelerini destekliyor olması, daha sonra evrimi zenginleştirmeye başlaması. Aslında Darwin bir pencere açtı. O pencereyi açtıktan sonra da o yani bir perspektif çizdi ama o perspektifin içerisinde doğmaya başladı farklı bakış açılarıyla. Evrimin nötral teorisi devreye girmeye başladı. 1940'lara geldiğimizde Ernest Mayr diye bir kişi çıktı. Birlikte de dolaştığımız Amerikan Doğa Tarihi Müzesi çatısı altında Systematics ve Origin of Species diye bir kitap yazdı. Ama onun öncesinde genetik birikimler çok fazla artmaya başlamıştı. Genetics and Origin of Species diye bir kitaptı. Columbia Üniversitesi profesörlerinden Theodoros Dobzhansky tarafından yazılmıştı. Onun üzerine Ernest Mayr Systematics and Origin of Species'i yazdı 1942'de ve ilk defa tür tanımını ortaya attı. Bugün kabul ettiğimiz, bildiğimiz tür tanımı işte Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin çatısı altında yazılan o kitapla beraber oradaki kuş koleksiyonundaki örneklerin çalışılması ama o güne kadarki bilgilerinde kullanılmasıyla ortaya atılmıştı. Şimdi basamak basamak anlatmaya çalışıyorum bugüne kadar gelene kadar neler oldu diye ama tabii burada tür deyince evrim dediğimizde, evrimi anlamak istediğimizde, biyolojiyi anlamak istediğimizde esasında ya da dışarıdaki canlılığı ya da biyoçeşitliliği anlamak istediğimizde öncelikle bir neye odaklanacağımızı bilmemiz gerekiyor ki bu anlamda tür çok önemli bir basamak olarak bizim karşımıza çıkıyor ve türün ne olduğunu aslında henüz bilmiyoruz. Yani bu o zaman kabul edilen tür tanımı 1942 yılında tüm bu evrimsel süreçlerdeki o evrim teorisinin getirdiği bilgi birikimlerinin getirdiği o süreçteki biyolojik tür tanımı üreme izolasyonuna dayalı olarak türlerin üreyebilmesi, verimli döller verebilmesi üzerine kurgulanmış bir tür tanımıydı. Ama sonrasında 1960'lı yıllarda bu sefer bizim hayatımıza artık yavaş yavaş hayat ağacı perspektifi başka türlü girmeye başladı ve türlerin tarihi özellikle genetiğin de evrimin içerisine girmesiyle beraber aktif bir şekilde farklı bir şekilde yorumlanmaya başladı ve kladistik bir bakış açısı girdi. Yani filogenetik, sistematik, akrabalık ilişkilerine göre bir türü tanımlamak istiyorsak o türün tarihi sadece, o türün tanımı sadece üremeyle ilgili değil, o türün tarihini de işin içine katarak tanımlanmalıdır. Bakış açısıyla monofiletik yani tek atadan köken alan gruplara odaklanılmaya başlandı. Ve o kladistik bakış açısıyla bu sefer bizim bildiğimiz, düşündüğümüz o tüm o güne kadar biriken bakış açısı farklı bir kulvarda evrimleşmeye başladı. Ve bu sefer de filogeni bizim hayatımıza girmeye başladı. Tabii 1942 yılında bir de şunu söylemem lazım. Ernest Mayr'ın özellikle tür tanımını evrim teorisinin içerisine yerleştirerek yani bir tür tanımı ortaya koymasında popülasyonlara odaklanması gerektiğini söylüyordu ki burada yine Sizi alıp bir 1859'a götüreceğim Alfred Russel Wallace'a. Wallace ve Darwin arasındaki en önemli fark şuydu. Darwin doğal seçilimin bireyler üzerinden gidebileceğine inanırken, hani en güçlü bireyin hayatta kalması. Wallace popülasyonlar üzerinden evrimin işleyebileceğini söylüyordu. Dolayısıyla aslında Wallace'ın görüşü 1942'lerde biraz daha bu evrim teorisinin içerisinde yer almaya başladı ve o modern sentez dediğimiz, modern bakış açısı dediğimiz o tür tanımının yapılmasından sonraki aşamada Wallace'ta o zaman söylediği şeyi aslında tekrar kullanmaya başladık. Yine bu anlamda da evrim teorisi kendi içinde biraz evrimleşmeye başlamış gibi oldu. Yani bir farklı bir yola girdi ama daha önce söylenen bir yoldu bu. Tabii Wallace'ın bu bakış açısı da şu anlamda önemli. Darwin ve Wallace yaşam tarzları açısından da iki tane farklı yaşam tarzına sahip. Darwin biraz daha aile anlamında, daha ekonomik olarak özgür bir yaşam tarzına sahipken, Wallace ekonomik sınırlamalar içerisinde birazcık daha sosyalizme kaymış bir bakış açısına sahip. Ve sosyalizme kaymış bir bakış açısına sahip olması, daha sınırlı bir yaşam olanağının olması, hani para açısından, ekonomik açıdan kendisini çok özgür hissetmiyor olması, kendi yaşamında belli sıkıntılar çekmiş olması, onun bu sosyalist, hani belli ölçüde politik bakış açısında şekillendirirken, evrim teorisini kurgularken de popülasyonlar üzerine yoğunlaşmasını, bireyler değil popülasyonlar üzerine yoğunlaşmasını getiriyor. Bu iki farklı bakış açısı, iki farklı evrim teorisindeki iki farklı görüşü de aslında ortaya koyuyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor ama birimler olarak birisi bireyleri, birisi popülasyonları söylüyor ama 1940'lara geldiğimizde yine oraya bağlayacak olursam popülasyonlar üzerinden gitmeye başlıyoruz modern sentezde. Yani popülasyonların evrimi, popülasyonların değişmesi, popülasyonların ortalaması belli karakterler açısından bunlara yoğunlaşıyor Ernst Mayr ve bunlar üzerine aslında kitaplarını üretmeye başlıyor ve biyolojik tür tanımını da o dönemde bu şekilde ortaya atıyor ama 1960'lara geldiğimizde işte o da evrimleşiyor tabii ister istemez. Filogenetik sistematik hayatımıza giriyor. Şimdi daha sonra 1980'lere geliyoruz. 1980'lerde artık filogenetik tür tanımı diye bir tür tanımı ortaya atılıyor. Biyolojik tür tanımına alternatif olarak ve evrimsel tarihi işin içine sokmaksızın bir tür tanımının şekillenemeyeceğini söylüyor o zamanki bilimciler ki bunu ortaya atan kişi de Joel Krecraft. O da yine beraber olduğumuz Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Ornitoloji Bölüm Başkanı'ydı uzun yıllar. Geçtiğimiz yıl bölüm başkanlığını bıraktı. Hala orada çalışıyor. Ondan sonra hani böyle çok köşe taşı isimlerden bir tanesidir kendisi de bu anlamda. Ve dediğim gibi tarihin işin içine girmesini söylüyor. Çünkü bunu kendimize de aslında birazcık hayal edebilmek için uygulayabiliriz. Bireyler olarak her birimiz kendimizi düşündüğümüzde hepimiz homo sapiensis ama sonuçta düşündüğümüzde her birimizin farklı bir tarihi var. Ve o tarih aslında bizi şekillendiriyor. Ve o tarih içinde şekillendirirken belli ölçüde belli toplulukların, belli popülasyonların içine girmeye başlıyoruz. Ya da kendi atmosferimizi ya da kendi bulunduğumuz ortamı kurgulamaya başlıyoruz. Ve farklılaşıyoruz ama sonuçta tabii bu bizi farklı türlere götürmüyor ama sadece hayal etmek adına bunu söylemeye çalıştım. Filogenetik tür tanımı işin içine girer girmez dünyadaki tür sayıları özellikle şöyle söyleyeyim hani biyolojik tür tanımıyla tanımlanmış tür sayılarına baktığımız zaman tür sayıları artmaya başlıyor gruplar içerisinde. Yine gelelim bugünlere doğru yaklaşalım 2014 ya da 2013 yılında PLOS One dergisinde Public Library of Science serisinin PLOS One dergisinde yayınlanan bir çalışma dünyada kaç kuş türü olduğunu sorguluyordu. O çalışmaya dediğim bu isimler de katkı vermişti. Joel Krecraft, George Barraclough, işte Robert Zink, University of Minnesota'dan farklı isimler katkı vermişti. Ve bugün dünyada aslında biyolojik tür tanımıyla değerlendirdiğimizde, o evrimin temel bakış açısı içerisinde değerlendirdiğimizde yaklaşık 11 bin ya da 10 binin üzerinde 10 bin, 11 bin arasında tür olduğunu biliyoruz. Ama filogenetik tür tanımıyla bireysel tarihleri yani türlerin tarihlerini işin içine katıp monofiletik gruplara odaklandığımızda kaç tür olabileceğini hesapladıklarında yaklaşık 18 bin kuş türünün aslında varlığının önemli olduğunu altını çiziyordu çalışma. Şimdi bunun anlamı ne? Tabii işte evrim 1859 yılında başladı Origin of Species. O kökenden bu zamana geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Yani aşama aşama üzerine konulanlar aslında doğal seçilim teorisini desteklemekle beraber o perspektifin çok daha genişlemesine, farklı bakış açılarıyla renklenmesine sebep oldu. Bugün geldiğimiz noktada ben de işte gerek antroposen sohbetlerde, ondan sonra gerek kendi derslerimde hep örnek vermeye ve altını çizmeye çalışıyorum aslında bir konunun. Biyoçeşitlilik krizi, içinde olduğumuz dönem biyoçeşitlilik kriziyle şekillenmiş bir dönem. Ve bir de tabii iklim krizi. Ama temel hastalığımız, esas hastalığımız biyoçeşitlilik krizi. Türleri yok ediyoruz ve bu türler evrim teorisiyle anlatılan o çok uzun, meşakkatli evrimsel süreçlerin bir ürünü olarak bugün hayattalar. Yani çok ciddi yollardan geçtiler ve dünya aslında sandığımızdan çok daha boş bugün. Çünkü geçmişe baktığımızda kat be kat fazla tür sayıları vardı dünyada. Ama o yok oluşlarla bu tür sayılarını aşağı indirdik. En son dinozorlar yok oldu. Hani büyük yok oluşlardan sonra ve günümüze geldik. Ama günümüzde de bu kriz dolayısıyla 6. yok oluşun içinde olduğumuz söyleniyor ve bu kabul ediliyor. Hani ben de bunu kabul ediyorum çünkü çok hızlı tüketiyoruz ortamları, habitatları, canlıları ve her biri krizde şu anda. Ve çok hızlı kaybediyoruz. Ama bunlar milyonlarca yıllık evrimsel süreçlerin bir ürünü olarak karşımızdalar. Ve dolayısıyla hani bu noktaya geldiğimizde bu filogenetik tür tanımının, evrimin bu noktaya gelip farklı tür tanımlarının ortaya koymasının, genetiğin evrimin içine girmesine şöyle bir önemi var. Biyoçeşitliliği korumak için bize çok önemli bir done sunuyorlar. O da şu genetik çeşitlilik dediğimiz şeyin, kavramın aslında biyoçeşitlilik içinde, bizim hayatımız içinde ya da dünyaya bakış açımız içinde ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyorlar. Çünkü genellikle filogenetik tür tanımıyla ilgili bir takım çıkarımlar yapmaya başladığımızda, bu noktada ilerlemeye başladığımızda genetik belirteçleri kullanıyoruz. Yani kalıtılabilir bir materyali kullanıyoruz. Orada biriken mutasyonlara bakıyoruz. Ve bir türün kendi gen havuzu içerisinde ne kadar çok mutasyon biriktiyse bunlar kendisini fenotipte yani dış görünüşte, davranışta ya da farklı şeylerde gösterebilir ya da göstermeyebilir. Ama o türün genetik çeşitliliğini ortaya koyuyor ve çeşitlilik ne kadar çoksa hayatta kalabilirliği de o türün ya da o topluluğun oldukça yüksek oluyor. Bu hayatın her alanında, her anlamında önemli. Yani sadece evrim teorisiyle ilgili olarak söylemeyeyim ama şöyle de diyebiliriz. Çeşitlilik herhangi bir coğrafyada dil çeşitliliği olabilir, insan çeşitliliği olabilir, kültür çeşitliliği olabilir. Ne olursa olsun çok önemli. Çeşitliliği her zaman korumamız lazım. Yani tek başına önemli bir kavram. Dolayısıyla bu çeşitlilik kavramının bizim hayatımıza, biyolojiye çok daha farklı bir bakış açısıyla girmesini sağladı ki evrimin temel ham maddesiydi esasında çeşitlilik, varyasyonlar yani. Sonuçta o varyasyonlar üzerinden evrimi yorumluyoruz. O varyasyonlar üzerinden canlıların doğal seçilimle bir bölgeye ya da bir çevresel koşula uyumunu sorguluyoruz. Dolayısıyla bu genetik çeşitliliğin türleri korumak anlamında biyoçeşitlik krizinin getirdiği noktada özellikle genetik çeşitliliği yüksek olan bölgeleri korumamız anlamında ne kadar önemli olduğunu yine bu teorinin getirdiği, bugüne getirdiği bir takım o çeşitlenmesiyle, o teorinin üzerine etkilerle getirdiği noktayla aslında yorumlamaya başladık. Geçmişten günümüze biraz da biyolojik çeşitlik krizine hani bağlayacak olursam konuyu bu şekilde özetleyebilirim. Biraz belki uzun konuştum ama kusura bakmayın.
Yok yok.
Burada nokta koyayım.
Pardon, bu çeşitlilik üstüne ben de bir şey sorayım. Senin şimdi bu konuşmanın ilk başında bahsettiğin Dobzhansky diye bir evrimci biyolog var. Onun işte çok
Evet.
bilinen 1970'lerde yazdığı ve aslında Amerika'daki biyoloji eğitimcilerine hitaben kaleme aldığı bir makale var biliyorsun.
Evet.
İşte evrimin ışığı olmadan hiçbir
Evet,
şeyi
evet,
anlamadım.
evet, evet.
Biyolojide diyor
American
adam.
Biology Teacher dergisinde zannediyorum yayınlanmıştı. Evet.
Şimdi dünyada milyarlarca birey var, canlı var, öyle diyelim. Bir de bunların işte tür olarak sınıflandırıldığı işte binlerce değişik sınıf var. Şunu şuraya koyuyoruz derken alt sınıflar oluşturuyoruz filan. Bunlar arasındaki ilişkilere bakıyoruz. Sen de kuş bilimci olarak işte kuşların gagalarını ölçüyorsun, kanatlarına bakıyorsun. Hangi kuşlar hangileriyle ne şekilde ilintili bunu görüyorsun. Benim Dobzhansky'nin söylediğinden anladığım bu çeşitlilik evrim kuramını biyolojiden dışarı çıkartırsak birden anlamsızlaşıyor. Yani böyle sanki birbiriyle ilişkisiz milyarlarca canlı varmış gibi
Doğru.
duruyor. Biraz da bu akıllı tasarım düşüncesi falan sanki böyle bir şeyi öneriyor. Yani işte kutsal kitaplara göre de 6000 sene önce dünyayı bir tasarlayıcı yaratmış ve öyle yaratmış ki bugün ne kadar canlı varsa o gün de o kadar canlı varmış.
Evet, evet, değişmiyor. Evet.
Evet, duruyorlar. Halbuki işte fosil kayıtlarından filan da bakıyoruz ki bir kere tarihlendirme çalışmalarından da her canlı aynı yaşta değil. İşte bazı canlılar zamanında dünyamızda varlarmış, sonra yok olmuşlar, şimdi yoklar. Bazıları daha sonradan ortaya çıkmış filan. Bunların arasındaki ilişkileri evrim kuramı çok açıklayıcı bir şekilde aslında ortaya koyabiliyor ve evrim kuramından başka bunu böyle yapabilen bir şey de yok. Dolayısıyla evrim kuramını desteklememek bir biyolog için, yani ben bir biyolog olmasam da dışarıdan bakan bir, işte mesela biyoloji felsefesiyle ilgilenen bir kişi için de imkansız gözüküyor bana.
Evet, çok doğru.
Yani evrim kuramı 2024 itibariyle çok kuvvetli bir yere sahip, ama bunu böyle adım adım adım adım sanki kazandı bir şekilde. Yani bu böyle havadan gelip kucağına konmadı diye anlıyorum.
Çok doğru. Yani dediğim gibi ben işte birazcık o kronolojiyi çizmeye çalıştım ama o yani teorinin ortaya çıkması, sonra genetiğin işin içine girmesi, sonra genetiğin de kendi içinde evrimleşmesi ve modern sentez dediğimiz o popülasyonlar üzerine odaklanmanın işin içine girmesi ve genetikte farklı şeyler, yani DNA'yı elde edebilme gücümüzün artması ve bugün geldiğimiz noktada esasında yeni nesil sekanslamayla artık hani laboratuvara bile girmemize gerek yok. Veri önünüze bir puzzle gibi konuyor ve big datalardan bahsediyoruz. Bambaşka bir noktaya gelmiş durumdayız ve farklı şeyler ortaya çıkıyor ama hepsi sonuçta Original Species'de Darwin'in ve Wallace'ın aslında, yine Wallace'a da ben o krediyi vermek istiyorum. Her seferinde bana göre çok yüce gönüllü birisiymiş. Doğal seçilim teorisine geliyor her şey. Dolayısıyla hani evrimi artık hani tartışacağımız bir nokta yok. Seride Kahraman'la yaptığınız program çok güzeldi. Orada hani Kahraman'dı, hepsi çok güzeldi ama Kahraman'dı güzel güzel açıklamıştı aslında bu yaratılışçıların da özellikle eleştirilerinin ne kadar yersiz olduğunu, aslında evrimin böyle bir derdi de yok. Hani teorinin böyle bir derdi de yok. Hani bir onların ortaya koyduğu bir takım şeyler o tartışmaya bile açık olan şeyler değil. Hani oturup bunları tartışacağımız bile bir durum söz konusu değil. Soru değil yani. Onu söylemek istiyorum. Cevabı olan sorular değil, doğru düzgün sorular değil. Dolayısıyla hani o seride o Kahraman da bunları çok iyi açıklamaya çalıştığını düşünüyorum. Ben çok etkilenmiştim o programdan da. Geldiğimiz noktada evet, yani o birikim bilimin de kendi içindeki imelenmesiyle, içine bir takım şeyleri eklemesiyle evrim teorisinin böyle kocaman bir büyüyüp artık evrim gerçektir. Ve aslında tartışmaya da çok fazla açık değildir artık biriken kanıtlar doğrultusunda noktasına getirdi evrim.
Evet, şimdi bütün bu söylediklerine katılıyorum. Fakat programın son birkaç dakikasında şöyle bitirelim. Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de mesela evrim kuramı inanılan ya da inanılmayan bir şeymiş gibi, sanki bir siyasi görüşmüş filan gibi neredeyse alınıyor ve Türkiye evrim kuramına karşı en güvensiz olan, Avrupa ülkeleri içinde en güvensiz olan ülke, en desteklemeyen ülke. İşte müfredatta doğru dürüst evrim kuramını öğretecek derslere yer veremiyorsunuz. Öğrenciyseniz, merak ediyorsanız öğrenemiyorsunuz filan. Bunun pek çok da bir sebebi var, şimdi hepsinden bahsedemeyiz ama yine de sen bir biyolog olarak aslında evrim kuramının ne kadar kritik ve önemli olduğunu ve merkezi bir yere sahip olduğunu anlattın. Bunu herhalde hiç akıldan çıkarmamak lazım diye düşünüyorum.
Ben de aynı şeyi düşünüyorum ve nesnel yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda objektif olmak zorundayız. Sonuçta evrim gerçeği de çok objektif bir şekilde bize canlılığın nasıl ortaya çıktığını, biz de dahil olmak üzere bu canlılığın önemli bir parçasıyız, nasıl ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Bu anlamda bunun biraz da kendi kültürümüzden de kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bilim birazcık kültür işi. Bilim yapmak ve bilgi üretmek zannediyorum bizim kültürümüzde tam oturmamış. Oturmadığı için de biz zorluklar yaşıyoruz bu konuda ve o yüzden de sürekli bizim eğitim politikalarımız da bu anlamda bunu destekleyecek nesnel, özellikle objektif, yani her şeye eşit mesafede durup bütün bilgileri objektif bir şekilde ortaya koyup gençlere ulaştırmak üzerine çaba harcamadığını düşünüyorum. Ama ben bir biyolog olarak tüm nesnelliğimle, bir bilim insanı olarak tüm nesnelliğimle şunu söylüyorum. Evrim teorisi biriken gerçekler doğrultusunda artık çok tartışmaya da açık bir teori olduğunu düşünmüyorum.
Ben de iki
tabii
cümlelik
Ömer Bey,
ekleme
pardon.
yapabilir miyim bitirirken lütfen? Yani bir tanesi bu daha önce de sözünü ettiğim biyolojik çeşitlilik meselesinin iklim krizinden bile daha ön planda ağır bir sonucu getirmekte olduğunu. Şeyi hatırladım, Dr. Thomas Lovejoy'un biyolojik çeşitliğin can alıcı önemini ve bir yerinden bozulması halinde gezegende neler olabileceğini anlatan sözleri vardı. Yani her şey birkaç türün hassaslığına bağlı. Onlar giderse bütün yapıyı götürürler ve hiçbir bilimsel modelleme bunu toparlayamaz. Ekolojik sistemler çalıştıkları sürece harikadırlar ama fünyeler nerede onu tam anlayabilmiş değiliz diyordu. Yani yüz binlerce türün telef olacağını ve yeryüzünün canlılar kütlesinde, biyotasında %10-20'lik oranında bir azalma, yaklaşık olarak bir insan ömrünün yarısı kadar bir zamanda meydana gelecek diye. Yani biyolojik çeşitliliği tabii ki bu azalma çağımızın en temel meselesidir demişti. Herhalde o konuda hemfikir olabiliriz. Çok endişe verici bir şey. Bir de son bir şey, kültürün öneminden bahsederken bu geçenlerde daha 12 Şubat bu ay, yılın Charles Darwin'in bütün kütüphanesinin ilk defa açığa çıktığı bir dönem oldu. NUS yani National Union of Students, Ulusal Öğrenciler Birliği'nin araştırmaları sonucunda çok ilginç bir şeye bakılıyor. Yani Darwin'in kütüphanesi çok zengin ama büyük ölçüde tabii bilimsel şeyler var ama çok sayıda başka konudan da ortaya sayısız böyle romanından başka türden eserlere, kültürün binbir yönüne dayalı kitapları olduğu da ortaya çıkmış. Bu da ne kadar önemli bir konu olduğunu ayrıca ortaya koyuyormuş gibi geldi. Bunları da eklemek istedim.
Peki, o zaman vaktimiz de bittiği için programı kapatalım. Bu aralar evrim kuramı konusu yeniden biraz daha gündeme geldi. Çünkü işte biliyorsunuz 140 Journos grubu Adnan diye bir belgesel yayınladı. Adnan Oktar hakkında. Adnan Oktar grubu evrimsel çalışmalara karşı çıkan, işte en çok sesi çıkan gruplardan bir tanesiydi. Bir süredir hapisteler, dolayısıyla pek de sesleri çıkmıyor. Yarın ne olacağı belli olmasa da. Her halükarda bu evrim serisini böylece şimdilik bir noktalı virgülle tamamlamış oluyoruz. Hepsini, bütün bu bölümleri bir araya koyup web sitesinden, Twitter sayfasından da bunu duyuracağım. Dolayısıyla isteyenler bütün bölümlere bir arada ulaşabilirler. Bugün konuğumuz kuş bilimci ve evrimci biyolog Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Utku Perktaş'tı. Çok teşekkür ediyoruz yeniden Utku.
Çok teşekkür ediyorum ben de.
Teşekkür ederiz.
Çok sağ olun, eksik olmayın. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.